Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. فَإِنَّ اسْتَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدِيهَدِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَتٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ Altın kaideler şerhinde iştihat ve taklit kaidelerinin dördüncüsü. Her müştehit isabet edici değildir. Amr bin As radıyallahu anh'dan gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Hakim İçtihat eder de isabet ederse iki ecir alır. Hakim içtihat eder de hata ederse ona da bir ecir vardır. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu hadis her müştehidin isabet etmediğine delildir. Hak bir tanedir, birden fazla olmaz. Şevkani şöyle der. Bu hadis hakkın bir tane olduğunu, müştehitlerden bazısının buna isabet edeceğini ve iki ecir alacağını, müştehitlerden bazısının ise hakka muhalif olup hata edeceğini ve bir ecir hak edeceğini ifade etmektedir. Ecir hak etmesi isabet ettiğini göstermez. Hata etmiş olması da ecir alamayacağını gerektirmez. Her müştehidin isabetli olduğunu söyleyen hakkın birden fazla olduğunu iddia etmiş olur. Fakat bu yanlıştır. Doğruya isabet edememek açık bir muhalefettir. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem müştehitlerin hata eden ve isabet eden olmak üzere iki kısma ayırmıştır. Şayet ikisi de isabetli olsaydı bu taksimin bir anlamı olmazdı. Her müştehidin isabetli olduğunu iddia edenler İbn Ömer radıyallahu anh'ın şu rivayetini delil getirirler. Nebi aleyhissalatü vesselam Ahzab günü yani Hendek Savaşı günü hiçbiriniz Kurayzoğulları diyarına varmadan ikindi namazını kılmasın buyurdu. İkindi vakti onlar yoldayken girince bazıları oraya varmadıkça namazı kılmayalım dediler. Bazıları da bilakis namazı kılmalıyız. Bizden istenen bu değildir dediler. Bunlar Nebi sallallahu aleyhi ve selleme anlatılınca hiçbirini kınamadı. Hafız İbn Hacer der ki bu kıssayı her müştehidin isabet etmiş olmasına delil getirmek açık değildir. Zira burada sadece iştihad edip gayret sarf etmekten dolayı günahkar olmadıkları için kınamanın terki vardır. Nitekim çoğunluk iştihad edenin günahkar olmayacağına bunu delil getirmişlerdir. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu iki gruptan hiçbirini kınamamıştır. Şayet bir taraf günahkar olsaydı tam anlamıyla eleştirilirdi. Beşinci kaidemiz, hangi mesele olursa olsun delile muhalefet edene karşı çıkılır. Hangi mesele olursa olsun delile muhalefet edene karşı çıkılır. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle demiştir. İhtilaf meselelerinde karşı çıkılmayacağını söylemek doğru değildir. Zira karşı çıkış hüküm veya amele yönelik görüşedir. Eğer görüş sünnete veya önceki icmaya aykırı ise karşı çıkılması vaciptir. Böyle değilse zayıflığını açıklamak anlamında karşı çıkılır. İsabetli olan bir tanedir ve o da selef ve fakihlerin genelinin görüşüdür. Şayet bir amel sünnete veya icmaya aykırı ise yine derecesine göre karşı çıkılır. Yani İhtilaf edilmiş olması onun karşı çıkılmadan bırakılacağı manasına gelmez. Aynı şekilde hakimin hükmü sünnete aykırı ise bazı alimler tabi olmuşsa dahi o hüküm geçersizdir. Ama o meselede bir sünnet veya icma yoksa içtihada müsaittir ve içtihad ederek yahut müştehidin deliline tabi olarak amel edene karşı çıkılmaz. Bu meseleye bir açıdan kapalılık girmiş ve görüş bildiren bunun içtihada müsait olan ihtilaflı meselelerden olduğuna inanmıştır. Nitekim insanlardan bazı gruplar böyle inanırlar. İmamların üzerinde bulunduğu isabetli görüş ise karşıtı bulunmayan sahih hadis gibi amel edilmesini gerekli kılan, delaleti açık bir delil bulunmayan sahih hadis gibi böyle bir delil bulunmadığı zaman meselenin içtihada müsait olmasıdır. Delillerin birbirine yakın olması veya delillerin gizli kalması söz konusu olduğundan böyle bir durum ortaya çıkabilir. Yani bazı meseleler vardır ki deliller birbirine çok yakındır. Sahihtir, kuvvetlidir fakat hangi tarafın haklı olduğunu tespit etmek zor olabilir. Böyle bir durumda aleykümselam ve rahmetullah. Diğer taraf işte sapıklıkla, batıl ehli olmakla nitelenmez. Bilakis her iki tarafın gayesi de Allah'a ve Resulüne itaat etmektir. Yani ihlas şarttır, samimiyet şarttır, sahih delillere tutunmak şarttır. Böyle olmasına rağmen, sahih delillere tutunmasına rağmen bazı kapalılıklar olabilir. Veya tek bir hadisin anlaşılmasıyla ilgili problemler olabilir. Böyle bir durumda hedef, gaye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmek olduğu için diğer taraf işte muhalefetle suçlanmaz. Fakat doğrusu olan neyse, delillerin desteklediği, daha kuvvetli olan neyse bu açıklanır, diğerinin hata olduğu söylenir. Fakat kişiyi sapık yapan ihtilaf, aleykümselam rahmetullah, yani kişiyi sapık yapan muhalefet, açık delil karşısında akılla, reyle, kıyasla, görüşle, siyasetle, başka gerekçelerle muhalefet edilmesidir. Yine İbn-i Teymiye rahimehullah şöyle demiştir. Bu gibi içtihadi meselelerde el ile karşı çıkılmaz. İnsanlardan hiç kimsenin de buna tabi olması gerekmez. Lakin ilmi delillerle konuşulur. Bu sözlerden birinin sahih olduğunu anlayan kimse ona tabi olur. Diğer görüşe uyanlara da karşı çıkamaz. Mesela biz bu gibi meselelerde şeyi örnek vermiştik. Rükudan sonra el bağlama meselesini. Rükudan sonra elini bağlayan da bağlamayan da eğer niyetleri samimi ise diyoruz tabi burada. İhlas şarttır dedik. Niyetleri samimi ise eğer niyetleri topluma uymak, muhalefet etmemek gibi bir şey varsa bu bozuktur. Bunu kastetmiyoruz. Mesela biz burada Elbani ile Binbaz'ı örnek verelim. Yani ihlaslarından şüphe etmediğimiz bu iki alimi örnek verelim. Binbaz diyor ki, yani kıyamda asıl olan elleri bağlamaktır diyor ve biz de bunu daha haklı görüyoruz. Çünkü rükuda ellerin salınacağını gösteren bir şey yok. Biz bunu haklı görüyoruz. Elbani Rahimullah da diyor ki, hayır, el bağlamak olsaydı sahabeler bunu açıklardı diyor. Biz burada diğerini sapıklıkla suçlamıyoruz. Yani Elbani'nin görüşüne ikna olmuyoruz, kabul etmiyoruz. Ama Elbani bu meselede sapıktır demiyoruz. Bilakis Elbani şurada şu hatayı yapıyor. Elini bağlayan bidatçıdır diyor. Bidat işlemiştir diyor. Elbani burada bu hatayı yapıyor. Halbuki burada bidat da niteleyemez. Yani hata buradadır. Bunun gibi. Biz bunlarla amel eden kimseyi veya mesela bazı kimseler rükuya giderken rükudan secdeye giderken önce dizleri koymayı güvendikleri alimler daha sahih dedikleri için, mesela özellikle Suud'daki alimler, dizleri koymak daha sahihtir dediği için dizlerini koyanlar var. Önce ellerini değil de dizlerini koyanlar var. Bu tarafta da işte deve gibi çökmeyin hadisinden hareketle biz ellerin önce konulması gerektiğini ve onların getirdiği itirazlara vereceğimiz bazı cevaplar var. Bunlara binaen biz önce ellerimizi koyarız. Kalkarken de en son ellerimizi kaldırırız. Yani biz sünneti böyle biliriz. O da sünneti böyle bildiği için yapıyor. Bundan dolayı biz buna sapık diyemeyiz. Yani sünnete muhalefet ediyor diyemeyiz. Ta ki onun indinde net bir şekilde bizim üzerinde olduğumuz sünneti izah edip, tamam senin yaptığın sünnet ama ben fitne çıkmasın diye böyle yapıyorum demesine kadar. Eğer böyle bir şey diyorsa evet, bu sapıklıktır. Tıpkı secdelerde el kaldırmanın sünnet olduğu ispat edildikten sonra fitne çıkarmamak lazım diyerek buna karşı çıkanların sapıklığını söylediğimiz gibi. Bunlar Allah Resulü'nün sünnetine muhalefet etmeyi caiz gördükleri için sapıktırlar. Ama secdelerde ellerini kaldırmayan herkes sapık değildir. Sünneti böyle zannettiği için, böyle itikad ettiği için ellerini kaldırmayana biz sapık demeyiz. Bunun sünnet olduğunu ikrar etmesine rağmen fitne çıkmasın gibi sudan bahanelerle, sudan sebeplerle, sünnetin ruhuna tamamen aykırı şeylerle itiraz edenlere işte biz bunların sapık olduğundan şüphe etmeyiz. 6. İhtilaftan çıkmak müstehaptır. Ne demek bu? Tek kelimede ittifak edip ayrılıktan kaçınmak müstehaptır. Lakin bunda iki şart vardır. 1. İhtilaftan çıkmak için delillerden bir delil atılamaz. Yani sırf Müslümanlar arasında ihtilaf meydana gelmesin diye delillerden bir delil atılamaz, iptal edilemez. 2. Bir ihtilaftan çıkmak diğer bir ihtilafa sebep olmamalıdır. Nevevi şöyle demiştir. Şüphesiz alimler ihtilaftan kaçınmaya teşvik hususunda ittifak etmişlerdir. Ancak bu bir sünneti ihlal etmeyi yahut başka bir ihtilafa düşmeyi getirmemelidir. İmamlardan birinin öncülüğünü yapmadığı bir meselede konuşmamak gerekir. Bu kaide ancak hakkında nas bulunmayan meseleler hakkındadır. Hakkında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden nas bulunan meselede ise önceki imamlardan hiçbiri bunu bilmese ve dile getirmese dahi onunla amel edilir, amel etmek gerekir. Zira hadis kendi başına hüccettir, kendi başına delildir. Hakkında nas bulunmayan ve kendi zamanlarında mevcut olmasına rağmen selefin hakkında konuşmadığı meselelere gelince Müslümanın yeni bir görüş ortaya koyması meşru değildir. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle demiştir. Sonrakilerin öncekilerden ayrı olarak ortaya koydukları ve daha önceden kimsenin dile getirmediği her görüş hatadır. Nitekim Ahmet bin Hanbel şöyle demiştir. Bir imamın olmadan bir mesele hakkında konuşmaktan sakın. Yani bu konuşulacak mesele kitaptan, sünnetten, hakkında nas bulunmayan bir mesele ise o meseleyi ortaya atmadan önce imamın var mı? O konuda yani seleften destekleyen var mı? Bunlara bak ki yeni bir görüş ortaya atmış olmayasın diye imamlar bu şekilde uyarmışlardır. Çeşitli kaideler babı, müteferrik kaideler babı. 1. Meseleler maksatlarına göre değerlendirilir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ten gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ameller ancak niyetlerledir ve her kişi ancak niyet ettiği şey vardır. İnnemel a'malu binniyat. Yani meşru olan ameller ancak niyetlerle geçerlilik kazanır. Ve innema likullimri'in maneva. Ve her kişiye ancak niyet ettiği şey vardır. Bu hadis bize iki tane şeyin asıl olduğunu, şart olduğunu gösteriyor. Birincisi amel meşru bir amel olacak. İkincisi, meşru bir ameli sahih, halis bir niyetle yapacaksın. Yani sünnete uyacaksın ve Allah'a has kılacaksın. Bu hadis bunu temin etmektedir. Mesela bir kimse oy kullansa ve bunda güzel niyetleri olsa, bu geçerli değildir. Niye? Amel meşru değildir. Meşru bir amel değildir. Bununla niyetine ne kadar güzel Müslümanlara fayda getirmek, menfaat sağlamak, bazı şerri def etmek bile olsa, amelin kendisi meşru olmayan bir amel olduğu için, yani müşriklerin amellerine benzeme söz konusu olduğu için ve bu amelde, yani demokratik sistemde oy kullanmaktan bahsediyoruz. Kadınlarla erkeklerin eşit sayıldığı, yani batılın meşrulaştırıldığı, erkek ve kadının, alimle cahilin, kafirle Müslümanın oylarının eşit sayıldığı böyle bir demokratik seçime katılmak batıl bir amele iştirak olduğundan dolayı bir kimse bunu hangi niyetlere yaparsa yapsın, o amele meşruluk kazandırmaz. Yani niyet ameli meşrulaştırmaz. Bilakis niyet meşru olan bir amelin Allah için mi, Allah'tan başkası için mi bunun tayin edilmesi içindir. İbn-i Kayyım şöyle demiştir. Birinci cümleden anlaşılan amelin ancak niyetle gerçekleşeceğidir. Bu yüzden amel ancak niyetle meydana gelir. Bir kimse meşru bir ameli işlese dahi niyet oluşmamışsa, kalbin ameli olan niyet oluşmamışsa bundan bir şey kazanmaz. Mesela adamın cünüptür, gusletme gibi bir niyeti yok. Suya düşüyor, çıkıyor. Bundan hades zahir olmamıştır. Ama niyet ederse ancak, çünkü ameller ancak niyetlerledir, bunun gibi. Bu yüzden amel ancak niyetle meydana gelir. Sonra ikinci cümleden şu anlaşılır. Amel edenin amelinden kendisine ancak niyet ettiği şey vardır. Bu ibadetler, muameleler, yeminler, adaklar ve diğer fiiller hakkında da geçerlidir. Bu hadis faizli alışveriş yapmaya niyet edenin eline ancak faizin geçeceğine delildir. Bundan bunun alışveriş şeklinde yapılmış olması onu kurtarmaz. Yani alışveriş suretinde yapmış olması onu kurtarmaz. Helal kılmak niyetiyle nikah hakkı yapana da helal olur. Nikah hakkı şeklinden dolayı bu durumun dışına çıkmaz. Zira buna niyet etmiştir. Kişiye ancak niyet ettiği şey vardır. Yine şöyle demiştir. İbadetlere gelince niyetler bunların sıhhatini veya bozukluğunu etkiler. En çok bu konuda zikrine ihtiyaç vardır. Zira yakınlık sağlayan bütün ameller niyetler üzerine kuruludur. Bir fiili ibadet yapan ancak niyet ve maksattır. Bu yüzden gusle niyet etmediği halde suya düşen veya serinlemek için yüzenin yıkanması ittifakla ibadet olan gusül sayılmaz. Çünkü ibadete niyet etmediğinden bunu elde edemez. Her kişiye ancak niyet ettiği vardır. Şayet adet ve meşguliyet olarak orucu bozan hallerden uzak dursa ve ibadete niyet etmese oruç tutmuş olmaz. Yani fecir doğduğundan itibaren akşama kadar yiyecek bulamadığı için yemiyor ama oruca da niyet etmiyor. Bu ibadet olan bir oruç olmaz. Zaten özellikle farz olan oruçta, nafilede gündüz de niyet edebiliyorsun ama farz olan oruçta geceden niyet etmeyenin orucunun sahih olmayacağını bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Mesela. Düşürdüğü bir şeyi aramak için Kabe'nin etrafında dolansa bu da tavaf etmiş olmaz. Evet. Şer'i hükümler maslahatların gerçekleşmesi ve tamamlanması üzerine kuruludur. Şer'i hükümler maslahatların elde edilmesi veya tamamlanması üzerine kuruludur. İbn-i Kayyim Rahimullah şöyle demiştir. Şüphesiz şeriatın üzerine kurulu olduğu esas hüküm ve kuralların hem dünya hem ahiret maslahatlarıdır. Bu tamamen adalet, rahmet, maslahat ve hikmettir. Adaletten zulme çıkaran, rahmetten zıttına çıkaran, maslahattan mefsedete çıkaran ve hikmetten saçmalığa çıkaran her mesele tevil ile dine sokulmuşsa da dinden değildir. Şeriat, Allah'ın kulları arasındaki adaleti, mahlukat arasındaki rahmeti, yeryüzündeki gölgesi, kendisine ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğuna en mükemmel şekilde delalet eden ve doğrulayan hikmetidir. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle diyor. Fakih, hayırlıyı şerden ayıran değildir veya şerliyi hayırlıdan ayıran değildir diyor. Asıl fakih, iki hayırlı arasında daha hayırlı olanını, iki şerli arasında daha şerli olanını tespit edendir diyor. Yani peygamberlerin gönderiliş gayesi de iki maslahattan ağır basanını tercih etmek, iki mefsedetten de ağır basanından uzaklaşmak. Bu kayda üzerine, bütün şeriatlar bu kayda üzerine gönderilmiştir. Şer'i hükümlerde lafızlara değil, anlamlara ve maksatlarına itibar edilir. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder. Muhakkak ki Allah ve Resulü hamrın, leşin, domuzun ve putların satışını haram kılmıştır. Denildi ki, ey Allah'ın Resulü, leşin yağına ne dersin? Onunla gemiler sıvanabilir mi? Onunla gemileri yağlıyoruz. Sıvayarak yağlıyoruz. Ve yağlayıp insanlar onunla güzelleşiyorlar. Yani demek ki bir çeşit cilt kremi gibi kullanıyorlardı. Şöyle buyurdu. Hayır, o haramdır. Sonra şöyle dedi. Allah Yahudilere lanet etsin. Allah onlara leşin yağını haram kılınca cümlesinden çıkardılar ve sonra satarak kazancını yediler. Bu hadiste görüldüğü gibi mesela leşin yağını kullanıyorlarmış sahabeler. Leşin yağını kullanıyorlarmış. Yani bunun kullanılması değil haram kılınan. Satışı haram. Yani kullanılması meşru bunların. O halde satışı da öyle değil midir? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam leşin satışını haram kılınca peki ya o leşin yağına ne dersin? Çünkü yağını meşru bir yolda kullanabiliyoruz diyorlar. Tıpkı leşin derisi nedir? Derisi tabaklanınca kullanılır değil mi? Satılabilir mi? Satılamaz. İşte sahabe satışın haram kılınması gündeme getirilince ey Allah'ın Resulü yağına ne dersin? Şurada şurada kullanılır diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hayır o haramdır diyor. Yani satış haramdır. Çünkü Yahudilere Allah lanet etsin. Onlar kendilerine leşin yağı haram kılınınca ne yapmışlar? Onu satarak kazancını yediler. Allah bir şeyi haram kılınca ondan elde edilen kazancı da haram kılar. Diğer bazı rivayetlerde bu ziyadede geliyor. İbn-i Kayyım şöyle der. Şayet haram kılma sadece lafzıyla alakalı olsaydı, sözün zahiri haram kılınan şeyden kastedilen manayı ve şeklini gözetmeyi gerektirmezdi ve iki açıdan dolayı laneti hak etmezlerdi. Birincisi, şuhum, şuhum ifadesi, yağı cümlesinden çıkararak vedek şekline getirdiler. O da yağ demek. Vedek şekline getirdiler. Tıpkı faize hile ile lafzından kaydırıp alışveriş demeleri gibi. İkincisi, Yahudiler yağın kendisinden harcamıyor, kazancından harcıyorlardı. Hakikat ve maksatları gözetmeksizin şekli, zahiri ve lafızları gözetenin bunu haram saymaması gerekir. Bunun kazancını helal saymaktan dolayı laneti hak ettiklerine göre haramlığına dair nas ismen bildirmese de onun sadece şekline değil hakikat ve maksadına da dikkat etmenin vacip olduğu anlaşılmaktadır. Bunun bir benzeri kişiye yetimin malına yaklaşma denildiğinde onun bu malı satıp bedelini alması ve sonra da onun malına yaklaşmadım demesi gibidir. Yani burada kuru zahirciliğe de bir reddiye vardır. Birebir lafızlara bağlanma. Çünkü mesela düşünün, Allah Yahudilere neyi haram kılmış? Leşi. Leşin yağını haram kılmış. Yağını haram kılınca, bak kendileri kullanmıyorlar, kendileri yemiyorlar, satıyorlar, kazancını yiyorlar. Allah'ın lafzi yasağında kazancı yoktu bak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Allah bir şey haram kıldı mı kazancını da haram kılar. Bir başka örnek İbn Abbas radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Herhalde bir şey, yani yemesin doğru. Doğru. Kazancını yemeyi de haram kılar diyor doğru. İçki getiriyorlar hediye olarak. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bundan yasaklıyor. Bunun haram olduğunu söylüyor. Yanındakine bir şey fısıldıyor. Ne dedin ona diyor? Bunu satmasını söyledim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aynı şeyi burada da söylüyor. Allah bir şeyin içilmesini, yenmesini, içilmesini haram kıldığı zaman kazancını da haram kılar buyuruyor. Yine şöyle diyor İbn-i Kayyım. Bunlar İlamül Muvakkin kitabında. Şüphesiz Allah Teala kullar arasında lafızları onların gönüllerinde bulunan delalet edeni tarif edecek şekilde koymuştur. Yani Allah Azze ve Celle kullarına hitap ederken onların gönüllerinde bu hitaptan anlaşılan şeye göre hitap ediyor. Yani bize değil herhalde. Biz değil. Yani biz Arap olmadığımız için bizi kastetmiyor burada. Burada ilk Kur'an'ın nazil olduğu sıradaki Müslümanlar. Yahudilerde de böyle. Mesela Yahudilere Allah Azze ve Celle bu hitabı yaptığında demek ki bu hitaptan aslında onlar satışın da kapsadığını anlamışlar. Ve buna rağmen muhalefet etmişler. Bu yüzden lanete uğramışlar. Yoksa Allah anlamadıkları bir şeyden dolayı, bilmedikleri bir şeyden dolayı onları lanete uğratmazdı. Bunlar kelime oyunu yapmışlar. Tıpkı Allah faizi haram kıldığında alışveriş de faiz gibidir demeleri gibi. Yahudiler bu dalavereyi de yapmışlar. Lafızla oynamışlar yani. Mesela şimdi düşünün. Ne diyorlar? Allah sureti haram kılmıştır değil mi? Bu suret değil ki, bu gölgenin hapsi. Makine çekiyor, biz suret yapmıyoruz diyorlar. Çekiyor diyorlar. Makine çekiyor, biz sadece görüntü hapsediyoruz diyorlar. Bu lafızlarda kaçmaktır yani, başka bir şey değil. Bunun gibi. Evet. Diyor ki şimdi burada İbn-i Kayyım, demek ki Allah Teala kullarına hitap ettiğinde onların gönüllerinde bu lafızları içtiklerinde bunun manaları şekilleniyor. Onlardan biri diğerinden bir şey istese onun maksadını gönlündeki lafza göre anlar. Bu istekler, maksatlar ve hükümler lafızlar aracılığıyla bilinir. Demek ki asıl olan bu lafızlar değil. Bu gönüllerde oluşan manalardır. Bu hükümler gönüllerde bir fiile veya söze delaleti olmaksızın yahut konuşan tarafından kastedilen manası bilinmesine rağmen mücerret lafızlar üzerine gerçekleşmez. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden şöyle bir ifade duydunuz mu suretler hakkında? Ruh taşıyan canlılar. Var mı Allah Resulü'nün dilinde? Ruh taşıyan canlılar ifadesi. Yani suret yasaklanırken. Öyle gelmiyor. Bunu İbn Abbas söylüyor. İbn Abbas anladığını söylüyor çünkü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam can taşıyan diyor. Ondan sonra şeye bakın, tehdit gelen hadislere bakın. Hatta husi hadis denilir buna. Uhyu ma halaktum denilir. Can verin bakalım. Yani yaş ciğer taşıyan her varlık bu şeyin kapsamına girer. İbn Abbas bunu ruh taşıyanlar diye ifade etmiş. Buradaki delalet eden manayı. Bu Allah Resulü'nün lafzı değil ama. Fakat maksat nedir burada? Mesela ev yapan yaratma hususunda Allah'a benzetmiş olmuyor mu? Veya ağaç yapan. Ağaç resmi yapabilirsin diyor mesela İbn Abbas radıyallahu anh. Bunları yapabilirsin. Yarattığında benzetmiş oluyor değil mi? Fakat asıl illet, asıl maksat ruh taşıması. Çünkü özellikle şu hadisi düşünürseniz "Uhyu ma halaktum." Yani yarattıklarınıza can verin bakalım. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin verdiğini bunlar veremiyorlar. İnsanlar yaptıklarında Allah'ın yaratma fiiline benzerler. Yaptıkları, bir araya getirdikleri şeylerde. Fakat can veremezler. Hadi bakalım der bir hadiste. Karıncaya can versinler bakalım. Azap edildikleri zaman. Hadi bir karınca yaratsınlar da görelim. Yani can versinler de görelim manasındadır bu. Ruh taşıyan, can taşıyan, ciğer taşıyan varlıkların resimleri, suretleri. Yasaklanan şey bunlardır. Ve bir rahatlatma, istisna şuradan geliyor. Bu da bu fetvada Cibril Aleyhisselam'a ait. Başlarını kes, ağaçlara dönsün diyor. Yani evdeki suretler hakkında, ya yastıklarda veya perdedeki bir şey hakkında, başlarını kes, ağaç suretlerine dönsün, ağaç şekline dönsün diyor. Bak Cibril Aleyhisselam'dan bir fetva bu. Demek ki çocukların oyuncaklarında da ruhsat verilen şeye baktığımız zaman, mesela kumaştan yapılma bir bebek. Kumaştan yapılma bir bebek. Yani canlı bir şey değil. Canlı bir varlığa benzetme değil. Yani başı, gözü, ne bileyim ağzı bu şekilde yapılanlar değil. Belirsiz oyuncaklar. Bak buna cevaz verilmiş. Çünkü Allah'ın yarattığına benzetmek söz konusu değildir. Basit bir şeydir. Ama bazı bebekler var ki günümüzde fabrikasyon bebekler gibi. Bunlar birebir neredeyse ağlaması, işemesi bile canlı varlığın şeyine kadar benzetiyorlar. Değil mi? İşte en büyük tehditler bunlar hakkındadır. Ve suretler hakkında yasaklardan bir tanesi yudahun diye gelir. Yani benzetmedir. Allah'ın yarattığına benzetmeye kalkışmak. İnsan bütün yaptıklarında Allah'ın yarattığına bir çeşit benzetme içindedir. Fakat ruh taşıyan, can taşıyan, yaş ciğer taşıyan varlıklara benzetme söz konusu olduğu için canlıların suretleri tehdidi hak ettiren, azabı hak ettiren şeylerdir. Ve bunlardan da başka bir istisna daha anlıyoruz genel manalı hadislerden. Mesela insan aynanın karşısına geçtiği zaman suret oluşur. Suya baktığı zaman suret oluşur. Peygamber aleyhisselatü vesselam aynaya bakardı. Sabit bu. Veya suda insanın suretini görmesinden veya aynadan. Bunlar yasaklanmamış. Demek ki suretle kastedilen, yasaklanan suretle kastedilen kalıcı olanlar. İnsan müdahalesiyle oluşan, kalıcı olan, insanın burada bir dahlinin olduğu, kasıtla isteyerek yaptığı bu suretler. Ve suretlerinde yok edilmesi emredilmiş. Mesela aynada geçici olarak karşında görürsün suretini. Yani lafız olarak surettir, aynadaki de surettir. Videoyla çektiğinde aynadaki suretin benzeridir, aynıdır hemen hemen yani. Fakat bunu kaydettiğinde bu bir kalıcı bir surete dönüşüyor. Ve kalıcı suretleri zaten yok etmek emredilmiş. Sadece ruhsat verilen, aynadaki ihtiyacını gidereceğin kadar bir suret. Onda da senin bir şeyin yok zaten. Yani buna izin verilmiş, buna verilmemiş. Mesela bu kadar yani. Allah alışverişi helal kılmış, faizi haram kılmıştır. Aynayı helal kılmış, sureti haram kılmıştır. Yani aynadaki de bir suret olmasına rağmen. Evet. Nerede kaldık? Bu hükümler. Ümmet gönüllerinden geçirdikleriyle amel etmedikçe veya dile getirmedikçe affedilmiştir. Yani Allah Azze ve Celle'nin lafızları veya Resulünün lafızları, yani din namına, vahiy ile gelen hitap lafızları, muhatapların gönüllerinde yerleşen manalara göre şekilleniyor. Asıl olan lafızlar değil dedik. Bu lafızlardan oluşan mana. Çünkü suretlere dün suret deniyordu. Bugün suretlere suretten başka bir şey deniyor. Mesele değil. Mesela Kur'an ve sünnette akide diye bir kelime yoktur. Kur'an-ı Kerim'de akide diye bir kelime yoktur. Var mı akide diye bir kelime? Telak suresinde nefasati fil ukat diye geçer. Akide, akade, bağlamak demek. Kur'an ve sünnette akide diye bir kelime yoktur. Bizim dilimizde ne vardır? Mesela ıslahımızda akide, tevhid akidesi, ehl-i sünnet akidesi değil mi? Selefin akidesi. Bizim aramızda bu yaygınlaşmıştır. Ama selefte böyle bir kelime yoktu. Akide diye bir kelime yoktu. Bu sonradan ıslahlaşmış bir kelimedir. Birebir lafız olarak karşılığı rabıta diyebilirsin. Rabita, rabata ve akade ikisi aynı manaya gelen, aynı kipte kelimelerdir. Yani iştikak olarak akade, mesela itikat deriz ya, irtibattır. Aynı kalıptan rabata fiili. İrtibat. İtikat, irtibat. İrtibat ne demek? İrtibat kurmak, bağlanmak değil mi? İtikat da bu işte. Aynı manadadır. Yani selefin dilinde akide kelimesi olmamasına rağmen bizim aramızda akidenin çok ayrı bir yeri vardır. Sünnet kelimesi ıstılah olarak bize yerleşmiştir. Kur'an'da var mı sünnet kelimesi? Kur'an-ı Kerim'de Resul'e itaat vardır. Bitmiştir. Resul'e itaat vardır. Eşittir sünnet. Değil mi? Veya vahiy. Mesela sünnetin vahiy olduğunu söylememiz. Hikmet. Hikmet deriz. Zikir diye geçer. Mesela biz kendimize zikr, ehli zikr desek direkt tasavvuflar akla gelir. Zikir ehli denilince. Yani manaların zaman içerisinde insanlarda, yani lafızların nasıl mana değişikliğine uğradığını görüyorsunuz. Asıl olan demek istediğim, Allah Azze ve Celle bir lafzı indirdiği zaman bu lafız ile kastedilen manadır. Yani dün mesela Allah Azze ve Celle ayetinde zikr derken neyi kastediyordu? Bugün insanlar zikri neyle doldurmuşlar? Hikmetle neyi kastediyordu? Bugün hikmeti neyle doldurmuşlar? Felsefeye bile hikmet demişlerdir. Hikmet eşittir, felsefedir bugünkü insanların dilinde. Bunun gibi. Evet. Ve ümmet şunda icma etmiştir diyor. Gönüllerinden geçirdikleriyle amel etmedikleri sürece. Yani kuvveden fiile geçmek diyoruz biz buna bugün. Yani bir düşünce olarak, yerleşen bir düşünce, kalbin fiil haline gelmezse kullar bundan mesul tutulmazlar. Veya diliyle bunu sudur ettirmedikçe. Yine şayet söylediğinin manasını kast ederek söylememişse, yani söylüyor ama bunun manasını kastetmiyor. Ya Rabbi sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim diyen adamın sözü gibi. Kastetmiyor buna. Fakat bunu söylüyor ağzı. Hata ederek, unutarak, zorlama sonucunda veya bilmeden söyledikleri de affedilmiştir. Bakın lafızların zahirine mi itibar ediyormuşuz, manasına mı itibar ediyormuşuz? Ya Rabbi sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim diyen bir adamda biz lafzının zahirine mi itibar ediyoruz yoksa kastettiği manaya mı itibar ediyoruz? Adam ikindi namazına duruyor, içinden yani zihninden, düşünce planında öyle geçiyor. Ama ikindi namazı kıldığını biliyor, kalbi ikindi namazını kıldığını biliyor. Bunun gibi. Sözlü veya fiili olarak, sözlü ya da fiili olarak kasıt ve delalet bir araya gelmişse hüküm bunun üzerine işler. Musa Aleyhisselam'ın levhaları fırlatması gibi. Bu fiili olandır bak. Bunu yaptı, fiil ortada. Ama bu fiile kaslı davranmadı. Bu yüzden mesela şeriatta öfkeli halde boşama geçersiz sayılmıştır. Kişi aşırı öfke sebebiyle ne söylediğini bilmeyecek, yani ne söylediğini kastedemeyecek şekilde böyle fıttırmışsa bu kimsenin öfkeli halde boşaması geçersiz sayılmıştır. La talaka fil ilak. Ebu Davud'un hadisi. Ebu Davud buna şu izahı yapan selefi de aktarır. Burada ilak ile kastedilen aklın bir çeşit askıda olduğu öfke halidir demiştir. La talaka fil ilak. ilak halinde talak yoktur, boşama yoktur. Bu şer'i kaide Allah'ın adalet, hikmet ve rahmetinin gereğidir. Zira kalbin düşünceleri ve gönlün istekleri tercih altında değildir. Tıpkı rüya gibi. Sen rüyanda ne göreceğini bilebilir misin? Yani sen tayin edebilir misin? Sen belirleyemezsin. Ne gelirse onu görürsün. Bu yüzden uykudaki kimse mazurdur. Uykudaki kimse uykuda konuşsa, dün işledik galiba değil mi onu? Uykuda konuşsa bundan mesul olmaz. Kendi ihtiyarı altında değildir çünkü. Şayet bunlara hüküm işleseydi o zaman ümmete zorluk olurdu ki Allah'ın rahmeti bunu kabul etmez. Evet. Hüküm, bu dördüncü kaideyi de işleyelim. Hüküm nadire değil, genele itibarlıdır. Yani şer'i hükümler böyle nadiren meydana gelen şeylere bina edilmemiş de genel olarak çokça, sıkça meydana gelen şeylerin üzerine bina edilmiştir. Alimler şer'i naslardan istikra yoluyla, yani istikra Türkçe'de tümevarım diye karşılanabilir, genelin durumuna dayalı olarak hükümler bulurlar. Mesela El-Karafi şöyle der. Asıl olarak genele itibar edilir ve bu nadirin önüne geçirilir. Şeriatın adeti budur. Nitekim suyun temizliğindeki galip durum öne alınır. Suyun temizliğinde mesela rengi, tadı, kokusu galebe çalmadıysa suya, suyu değiştirmediyse rengin, tadın, kokusunu, şeriatta böyledir değil mi? Yani necis bir madde düşüp de suyun rengini, tadını, kokusunu değiştirmediği sürece o su temiz sayılır. Bak, çoğunluğa itibarla bu hüküm verilir. Suyun genel haline. Müslümanların akitlerinde birbirine düşman olanların, yani birbirine hasım olanların ve rakiplerin şahitliğine engel olunur. Şahitlik konusunda mesela kız alıp vermede sorarlar. Derler ki, mesela ben birisine gıcık gidiyorum. Bizim kızımıza talip olduğun hakkında ne dersin? Abinin teki, boş verin onu derim. Düşmansam ona. Yani bu normal adaletin dışındadır bak. Normalde adalet vasfına da sahip olabilirim. Ama bu düşmanlık sebebiyle adil olmayan bir şey verebilirim. Bir söz söyleyebilirim. O düşmanlık sebebiyle. Bu kimsenin adaleti genel olarak geçersiz sayılmaz da düşman olduğu kişiye karşı geçersiz sayılır. Çünkü ona karşı adil olamaz. Bunun gibi. Veya rakipler, birbirine rakip olan kimseler. Fakat bu genel şahitliğini etkilemez. Bu özel bir hükümdür. Zira bunlarda adil davranmamak esastır. Hakim olan budur demiş Karafi. Evet. Allah izin verirse kalan 6 tane daha kaidemiz var. Onları da bir sonraki derste müteferrik kaideler içerisinde işleriz. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı?
Bu imamlar da sahabe sınırlı mı, yoksa üç hayırlı nasip dahil mi? İmamın yoksa bir konuda diyor, iddiada bulunma diyor ya.
Evet.
Bu imamlardan kısım sahabeyi mi?
En selametlisi 3 asır, ilk 3 asır. En selametlisi budur. Bununla beraber önceki alimlerden, yani ümmete mal olmuş müştehit alimlerden birisi dahi şey olabilir. Ölçü olabilir. Yerine göre. Yani yeni bir görüş değilse bu. Bu fetvalarda dikkat edilecek bir şeydir. Yani fetva ehline düşer bu. Yeni bir görüş ortaya atmamak. Mesela biz burada şeye karşı çıktık. Fitre sadakasının parayla çıkarılmasına. Mesela bu yeni çıkan bir görüştür. Yok, Ebu Hanife ile alakası yok onun eserinin. Bukhari ile de alakası yok. Yani orada bir yanıltma var. Kutul belet ifadesini kullanıyorlar. Kutul belet. Bak, beldenin yiyeceği demek. Beldenin yiyeceği ne? Para ne? Yani şimdi nasıl şey, sahabeden gelenlere baktığın zaman yiyecekten farz kıldı diyor zaten. Yiyecekten bazılarının sayılması bunlara tahsis olmayabilir. Bu mesele değil. Sahabenin verdiği fetvalar kutul belettir. Yani o beldenin yiyeceği neyse ondan verilmesi. Cevaz budur yani. Yoksa nukut diye bunu aktarmak saptırmadır. Nukut yok. Tabi arasında parayla, altınla, gümüşle yani fetva veren yok. Tabi'in döneminde var ve tabi'in dönemi burada itiraf etmiş. Mesela Hasan el Basri zaruret halinde altınla, dinarla yani yiyecek konusunda sıkıntı çekildiğinde verilebileceğini söylemiş. Ama tabiinden başkaları da kesinlikle verilmeyeceğini söylüyor. Parayla olmayacağını söylüyorlar buna karşılık. E şimdi tabiin itilaf ettiğinde asıl olan nedir? Nasıl nasına dönmektir. Nasıl nasıl ise yiyecekten farz kıldı şeklinde. Yani selefinden görüş olması bile bazen kurtarmıyor. Yani sahabenin icmasına, ittifaklarına aykırı bir şey olabiliyor bu. Sadece Hasan el Basri. Yani o mecburiyet ifadesini tam bilemiyorum da yani bunu şöyle söylüyor. Mesela İbn Ebi Şeybe de bu. İbn Ebi Şeybe'den bakabilirsiniz fıtır sadakası bölümüne. Bir tane daha rivayet var. Onun isnadı zayıf. Ömer bin Abdülaziz'den. Fakat Hasan bin Basri'den gelen hasen bir isnat. Orada sanki memurlara böyle bir şey, yani istisnai bir durumdan bahsediyor zaten. Genele yönelik de değil. Yani devletten, yani halifenin, askerlerinin maaşlarıyla ilgili mi öyle bir ayrıntı vardı orada. Yani altında gümüşte çıkarılabileceğini söylüyor neticede. Bu da sahabenin üzerinde olduğu şey, yani ihtilaf halinde nasıl nasına dönüleceği için o ihtilaftan böyle kaçılır.
Halkın hoşuna vurma gidiyor.
Şimdi burada bu şekilde yapmalarının sebebi şu. Mesela Suud'da suistimal ediyorlarmış. Sadece pirinçten veriyorlar. İnsanlar işte pirinci kullanmıyor da veya işte yani bir çeşit suistimal, laçkalığa sebep oluyor diyerek. Şimdi şey diyor, pirinç versen diyor Avrupa'dakilerin işine yaramaz, öğrencilerin işine yaramaz diyerek bak yeni türedi maslahatlarla bu giderilmeye çalışılıyor. Yani bu fitre. Öğrenci o kadar düşünüyorsan çıkar 5 lira da harçlık ver yani. Ne yapacaksın yani? Değil mi? Bu fitre. Fitre ayrı bir şey.
Öğrencilere kesip kurban kesip gönderiyorlar ya. O zaman da yani şey mi yiyecek o?
Parasını verin.
Otobüs et mi verecek? O yani, mantıkla gittiğinde kurban da gönderme o zaman.
Yani işte tabii bunlar...
Şey yapmaz, hiçbir şey yapma o zaman mantıkla yürüdüğünde.
Maalesef. Şimdi burada yiyeceklerde kutul belette şu esastır. Bunu da şöyle söyleyelim. Sağ bir sağ, hep sağ ölçüsüyle geldiği için sağ ile tartılabilen yiyeceklerdir. Bir sağ yetişkin bir insanın şu iki avucunu birleştirerek 4 sefer atmasıdır. Şu 4 kürek yani. Bu şekilde bir kürek. Bir sağ bu. Yani 4 sefer böyle avuçladığın zaman iki avucunla, orta halli bir insanın avucuyla, bir sağ bu. Dolayısıyla sağ ile tartılan ne varsa o fıtır sadakası olarak verilebilecek yiyecek cinsindendir. Şey sınırlama yapılmamış. Mesela kurutulmuş peynir, kurutulmuş yoğurt, buğday, pirinç, kuru üzüm, hurma, yani kuru bakliyat ne varsa bunla bu şekilde tartılabilen ne varsa girer. Meyve sebze sağ ile tartılanlardan değil bildiğim kadarıyla. Kayısı olur.
Ufak mesela kiraz.
Ufaklar olur işte. Avucaz girenler. Ama sen meyve sebze deyince ilk aklıma domates, salatalık falan geldi.
Ufakları da var zaman.
Mesela Hindistan cevizini aldın mı git bir. Genelleyemiyorsun yani hepsini de.
Mandalina da mesela olur.
Arkın hoşuna hurma gidiyor. Hurma
yiyin. Hurma. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfiruke ve etûbü ileyk.